Ayrım 20, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, Sayfa 309. 60. Bölüm, Ağır Su. Amerika'nın gereksiz bombardımanından 3 ay sonra tam olarak 14 Şubat 1944'te Hardanger, Vidda'nın derinliklerinde yaşayan Einar Skinnerland ve Haukeret, Wilson'dan çok önemli bir görev üzerine talimat aldılar ve Haukeret bu talimat üzerine vakit kaybetmeden Ryukan'a doğru kaydı. Artık platoda sadece ikisi kalmıştı. Diğerlerinin hepsi İngiltere'ye dönmüşlerdi. Verilen görev gereğince Almanya'ya taşınması planlanan ağır su sabote edilecekti. Wilson ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Almanya'ya taşınacak olan ağır su stokunu imha edin demişti. Bu açık bir şekilde sivil kayıplar yaşansa veya canınızdan olsanız dahi ağır suyu imha edin demek oluyordu. Fakat kendi canlarından olmak neyse de masum sivillerin canını almak Skinnerland'a göre değildi. Skinnerland, ben yıllardır bu imkansızlıkta vatanın özgürlüğü için yaşam savaşı veriyorum. O insanlar diledikleri gibi yaşasınlar diye. Şimdi benden bu insanları öldürüp onların sadece özgürlüklerini değil canlarını da ellerinden almamı istiyorlarsa kusura bakmasınlar, ben yokum. Britanya'daki kişilerin talimatı üzerine kendi vatandaşımın katili olamam. Sen de aklını başına topla Haukeret, yapma dedi. Skinnerland reddetti ama Haukeret vatanın özgürlüğü için birkaçımızın canından olması gerekiyorsa yaparım dedi. Eğer Haukeret de Skinnerland gibi düşünseydi kendilerinden başka bu operasyonu yürütebilecek kimse olmadığından Almanya'nın o ağır su stokuna erişmesi engellenemeyecekti. Ama Haukeret kabul etti ve istihbarat toplamak üzere harekete geçti. Başarılı sabotaj operasyonundan sonra Vemork tesisinin tüm pencereleri bile tuğla ile örülmüş, güvenlik muazzam sayılara çıkarılmıştı. Artık hiçbir şekilde ağır suyu karada sabote etme ihtimalleri kalmamıştı. Öte yandan Churchill ve Roosevelt'in talimatları da kesindi. Sivil kayıp ne olursa olsun o ağır sular yok edilmeli. Wilson da bunu ne pahasına olursa olsun şeklinde Haukeret'e iletmişti. Haukeret ilk iş olarak bölgedeki yerel kontaklarını kullanarak Almanların ağır suyu hangi yollardan nakledeceklerini öğrendi. Ağır su önce demir yolu ile limana gelecek ve oradan feribota, oradan da gemiyle Almanya'ya taşınacaktı. Tabii ki bu süreçte Alman askerleri ağır suyun gölgesi gibi olacak, Alman keşif uçakları platonun üzerinde ve ağır suyun gidiş güzergahında süzülerek şüpheli olan her şeyi tespit edeceklerdi. Haukeret hemen bu sevkiyatın yumuşak kardının SF Hydro adlı feribot olduğunu fark etti ve en savunmasız yerin burası olacağını öngörerek planını 120 yolcu kapasiteli SF Hydro'ya göre kurmaya başladı. Ama bu iş yalnız olmadı. Haukeret madem Skinnerland dahil olmak istemiyor, o zaman benim de Ryukan'dan birkaç yerel kontağı bu plana dahil etmem gerekli dedi. Ve Ryukan'da istihbarat aldığı iki yerel kontağını bu plana dahil etti. Haukeret Ryukan'daki kontaklarının yardımıyla önce tıraşını oldu, ardından mavi bir takım elbise ve klas bir şapka giyerek bir yolcu edasıyla SF Hydro'ya keşif yapmaya gitme kararı aldı. Etraf kimlikleri kontrol eden Gestapo ajanlarıyla doluydu ama o önlemini taşıdığı cello çantasıyla almıştı. O akşam kasabada bir opera düzenlenecekti ve büyük bir müzik grubu kasabaya inecekti. Uzaktan bakılınca Haukeret taşıdığı çanta ile o müzik grubunun cellocusundan başka kimseye benzemiyordu. Günlerden cumaydı ve feribot hala korumasızdı. Tabii ki bu korumasızlık bu şekilde devam etmeyecek, sevkiyat pazar günü gerçekleşeceği için pazar günü burada kuş uçurmayacaklardı. Haukeret feribota bindi ve kolundaki saate bakarak her şeyin notunu tutmaya başladı. Feribot kaç dakikada doluyordu, kaç dakikada kalkıyordu, denizin en derin noktasına kaç dakikada geliniyordu ve geri dönülmez bir açıklığa kaç dakikada varılıyordu. Hepsini not ettikten sonra bombayı geminin neresine koyacağını düşünmeye başladı. Giriş katında yürürken ayağına takılan sintine kapağı sayesinde onu da bulmuştu. Bombayı geminin ambarında en ön kısma yerleştirecekti. Bu şekilde gemi önden su alacak, arka tarafı kalkacak, arkadaki pervane davalanıp suya temas etmeyeceğinden gemi geri dönmek istese de ilerleyemeyecekti. Gözlemlerini tamamlayan Haukeli, tamam bu plan tutar dedi. Plana göre patlamayı 67 yaşındaki bir direnişçi olan saat ustası Ditlev Dizet tarafından yapılacak olan bir saatli bomba sağlayacaktı. Haukeli'nin belirttiği zamana kurulacak bomba patladığı anda feribot 300 metre derinlikte suyun üzerinde ilerliyor olacaktı. Ve patlama meydana geldikten 4-5 dakika sonra feribot taşıdığı ağır su ile birlikte 300 metre derinliğe gömülecekti. Plan çok temiz görünüyordu. Haukeli aklındaki düşüncelerle feribottan indi ve bombayı yerleştireceği cumartesi akşamını beklemeye başladı. 61. Bölüm Poker. Cumartesi günü gelip çatmıştı. Güvenlik önlemleri de sevkiyattan bir gün öncesine göre oldukça az görünüyordu. Hatta neredeyse görünürde kimse yoktu. Çok garip. Almanlar bu kadar önemli bir sevkiyatın bir gün öncesinde bu feribotu neden bu kadar boş bırakmışlar diye düşünen Haukeli ve ekibindeki diğer iki kişi Sordi ve Lier Hansen yavaşça feribota doğru ilerlemeye başladılar. Geminin güvertisi anlamsızca boş gözüküyordu. Bu bir tuzak mıydı acaba? Sevkiyat öncesi geminin güvertesinin boş olması imkansızdı. Haukeli arkadaşlarına bir el işaretiyle beklemelerini söyledi, yavaşça güverteye çıktı ve ilerledi. Az ilerideki pencereden içeri baktığı anda neler olup bittiğini anladı. Feribotu koruması gereken askerler masada toplanmış poker oynuyorlar, bekçi de onları izliyordu. Haukeli gülümseyerek hemen döndü ve bir el hareketiyle arkadaşlarına gelmelerini söyledi. Bu fırsat bir daha asla ele geçmezdi. Vakit kaybetmeden alt kata indiler. Haukeli hemen sintine kapağını açıp Sordi ile birlikte sintineye indi. Lier Hansen de dışarıda onları bekleyecekti. Her şey kontrol altında gidiyordu. Ta ki merdivenlerde beliren davetsiz fener ışığına kadar.
''Kim o? Aşağıda kimse var mı?''
Sesleriyle birlikte yaklaşan ışık, poker seyrine ara vermiş olan gece bekçisinin geminin sintinesinde çıkan seslere kulak kabartmış olduğunun habercisiydi. Bekçinin sesini sintinedeki Haukelit ve Sordi de duymuştu. Tüm ekip bir anda dondu, ses çıkarmadılar. Kim gelirse gelsin öldürüp denize atabilirlerdi ama bu sefer de öldürdükleri kişinin yokluğu diğerlerini alarma geçirebilirdi.
Fenerin ışığı daha da yaklaştı. ''Kim o?'' dedim.
Sessizlikten tatmin olmayan bekçi şimdi merdivenlerden aşağıya inmeye başlamıştı. Kapının ardında saklanan Knut Lier Hansen adamın yüzünü görür görmez derin bir oh çekti.
''John, benim ben, Knut Lier Hansen'' dedi.
Bekçi Hansen'in yerel spor kulübünden arkadaşı John Berg'ti. Bu sırada bekçinin tanıdık çıktığını anlayan Sordi ve Haukeli de rahatlayarak sintineden kafalarını çıkarmışlardı.
''John Berg, Knut sen misin? Bu yanındakiler kim? Ne yapıyorsunuz benim gemimde?''
Knut Lier Hansen, ''Yakında Gestapo'nun ev ev baskın yapacağını duyduk John. Bunlar da direnişçi arkadaşlarım. Bekçinin sen olduğunu bilmediğimiz için sızarak girdik. Sintine'ye silahlarımızı saklamamız lazım.'' Hansen daha önce birçok kez direnişçilere yardım edip feribota silah saklamıştı. Bu ilk kez olmadığı için John Berg de duruma şaşırmamıştı.
''John Berg yine aynı hikaye demek. Tamam tamam saklayın.''
Onayı alan Haukeli hemen sintinenin derinliklerine inerek geminin önüne doğru süzüldü ve alacakaranlığın içerisinde kimsenin ulaşamayacağı, göremeyeceği ücra bir köşeye saat 10.45'e ayarlı bombayı yerleştirdi. Hemen sintineden çıkan ekip John Berg'e iyi bir Norveçli olduklarından dolayı teşekkür edip ayrıldılar. Ertesi gün çabuk geldi. 24 Şubat 1944 pazar sabahının ilk ışıkları ile birlikte Alman askerleri limanın etrafını sarmıştı. Müthiş bir titizlik vardı. Herkesin kimliği kontrol ediliyor, kuş uçurulmuyordu. Saat 10'a yaklaştıkça önceki gecenin müzisyenleri, kadın, çocuk, tüm Norveçli yolcular feribotu doldurmaya başlamışlardı. Önceki gece mükemmel bir müzik ziyafeti yaşatan müzisyenler tüm halkın takdirini toplamıştı. Hatta birçok insan onları dinleyebilmek için şehirden ayrılış günlerini pazar gününe ertelemişlerdi. Bu nedenle feribota binen yolcu sayısı diğer günlere nazaran daha fazlaydı. Dolan feribotun hareket saati geldi ve saat 10'da yolcu alımı durdurularak motorlara güç verildi. Usulca suyun üzerinde süzülen feribot limandan ayrıldı. Bu sırada feribotu ağaçların arasından dürbünü ile izleyen Haukelit, yarı pişmanlık yarı merakla gözlerini feribottan ayırmıyordu. Sanki saatin yelkovanı zamanın akışına direniyor, vakit geçmek bilmiyordu. Haukelit ilk kez Şubat ayında Norveç'te terlediğini hissediyordu. Ama farklı bir şeydi. Sırtından soğuk ter damlaları akıyordu. Bedenini ele geçiren duygu hem merak hem de korkuydu. Geçmek bilmeyen dakikalar neticesinde saat 10.45 oldu. Gözlerini feribota diken Haukelit şimdi gözünü kırpmadan feribotu izliyordu. Ve o an geldi. Tüm liman sakinleri kıyıdan 500 metre ileride gerçekleşen büyük bir patlama ile sarsıldı. 45 dakika önce limandan ayrılan feribot büyük bir patlama ile alevlerin ve dumanların hakimiyetine girmişti. Feribotun içerisi can pazarına dönmüştü. Yerde kanlar içerisinde yatan ölmüş siviller, hareket edemeyen yaralılar ve yaranın sıcağından acıyı hissetmeyerek yüzlerce metre derinlikteki buzlu suya atlayan siviller. 53 kişilik yolcu ve bunlara ek olan feribot personelinden sadece 27 kişi hayatta kalmayı başarabilmişti. Çoğunluğu %95 saflıkta olan tonlarca ağır su ve yeni tesis için gerekli temel ekipmanlar ise patlama anında buzlu suya karışmıştı. Artık Naziler için yeni bir tesis kurmak da o stoku yakın zaman içerisinde tekrardan üretmek de imkansızdı. Bu son sabotaj ile birlikte Norveçli sivillerin canı karşılığında Nazilerin nükleer silah projesi bir daha dönüş olmayacak şekilde tamamen ortadan kaldırılmıştı. İngiltere'den operasyon başarılı olduğu haberini alan Amerika içinse şimdi yeni dünyayı kurma zamanıydı. Üçüncü kısım, yeni dünya düzeni. Artık dünyanın aynı olmayacağını biliyorduk. Bazılarımız güldü, bazılarımız ağladı, çoğumuz sessiz kaldı. O an bir Hindu destanı olan Bhagavad Gita'dan bir satır aklıma geldi. Şimdi ölüm oldum, dünyaların yok edicisi oldum. Sanırım hepimiz bir şekilde aynısını düşündük. J. Robert Oppenheimer. Dipnot. Fred Fried'in tarihin ilk atom bombası testi Trinity ile ilgili Oppenheimer ile NBC White Paper adına yaptığı bir röportajdan alıntıdır. Röportajı ilk kez The Decision to Drop the Bomb 1965 adlı belgeselde yayınlanmıştır. Bu tarihteki en muazzam şey, ABD Başkanı Truman. Dipnot. Truman'ın atom bombası Hiroşima'ya başarılı bir şekilde atıldığı haberini aldığı andaki ilk tepkisi. Truman'ın hatıralarını yazdığı 1945 Kararların Yılı adlı kitabından alıntıdır. 62. Bölüm Manhattan Projesi. Nazi Almanyası'ndan kaçan bilim adamlarına kucak açan Amerika, bu bilim adamlarının getirdiği bilgi birikimini kullanarak 1942 yılı itibariyle nükleer enerji faaliyetlerinin nükleer silah faaliyetlerine dönüştürülmesi talimatını vermiş ve resmen bir nükleer silah üretme projesi olan Manhattan Projesi'ni başlatmıştı. Manhattan projesi kapsamında yeni laboratuvarlar, hayal bile edilemeyecek üsler, yüksek teknolojili tesisler kurmaya başlayan Amerika, artık yeni bir enerji kaynağından öte karşı koyulamaz yeni bir silahın peşindeydi. Ve 2 Aralık 1942 hem dünya bilimi adına hem de Amerika'nın nükleer silah projesi adına tarihin en önemli günlerinden birisi oldu. Hitler'in gözüne girmeye çalışan Mussolini'nin uyguladığı antisemit yasalardan dolayı İtalya'dan kaçıp Amerika'ya göçen dönemin en başarılı bilim adamlarından Enrico Fermi dünya tarihinin ilk yapay nükleer reaktörünü oluşturmuş ve başarılı bir şekilde test etmişti. Enrico Fermi ve ekibi Almanların ağır su kaynaklarının neredeyse tamamına el koymalarından dolayı yavaşlatıcı olarak ağır su yerine grafit kullanmaya karar vermişlerdi. Ve bu kararları onları tarihin en kritik başarılarından birine sürükleyecekti. Fermi ve ekibi 349.72 ton grafit, yani 45.000 grafit kalıbı, 36.55 ton uranyum oksit, 5.6 ton uranyum metal kullanarak ve toplamda Amerikan hükümetine 1 milyon dolar, günümüzün parasıyla 15 milyon dolar civarı harcatarak hazırladığı CP1, yani Chicago Pile 1 adlı nükleer reaktörü faaliyete geçirerek ve ardı ardına zincir reaksiyonlar elde ederek resmen atomdan kontrol edilebilir bir enerji elde etmişti. İnsanoğlunun atom enerjisini açığa çıkarıp kontrol ettiği o an dünya tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Artık insanoğlu kontrollü zincir reaksiyonla atom enerjisini istediği boyutlara ulaştırabiliyordu. Savaşın fiziki olarak yaşandığı topraklardan oldukça uzak olan ve kuracağı tesislerde sabotaj veya saldırı korkusu gütmeyen Amerika, General Groves'un kumandasına teslim ettiği ve yönetimini de sıra dışı bir bilim adamı olan J. Robert Oppenheimer'a devrettiği Manhattan projesinin hızla ilerlemesini sağlarken, diğer yandan da nükleer yarışta kendilerinden önde olan Nazileri geri çekmek zorunda olduğunu biliyordu. Ve bunun için kaybedecek bir saniyesi bile yokmuş gibi davranıyordu. İngiltere ile gerçekleştirdiği bilgi akışı anlaşması ile daha da hızlanan Manhattan projesinin tek eksiği, atom bombasının doğru dizaynı için gerekli olan bir dahiyi Nazilerin ellerinden alıp acilen projeye katmaktı. O kritik kişi fiziğin babası Niels Bohr'du ve o da Nazilerin ellerinden alınmalıydı. 63. bölüm. Manhattan projesine bir dahi katılıyor. Nükleer yarışta rol almayı ilk başlarda reddeden ve ben Danimarka'da iyiyim, Naziler bana karışmıyorlar diyen Niels Bohr, İngilizlerin baskısına daha fazla dayanamayıp Amerika'daki Manhattan projesine dahil olmayı kabul ederek Amerikan hayallerini süsleyen o transfere yeşil ışık yakmıştı. Naziler Danimarka'yı işgal ettiklerinde buradaki tarım ve hayvancılığın kendileri için çok önemli olduğunu biliyorlardı ve bu nedenle de burada herhangi bir direniş veya halk ayaklanmasının oluşmaması için oldukça esnek politikalar güdüyorlardı. Naziler daha önce hiçbir ülkede uygulamadıkları esnekliği burada uyguluyorlardı. Danimarka'nın kendi monarşisi ve hükümeti tarafından yönetilmesine izin verdikleri gibi Danimarka'daki 8.000 Yahudinin de can güvenliğini garanti ettiler. Bunun karşılığında da Danimarka sadece 1942 yılında 3.6 milyonluk Alman halkının tüm et ve tereyağı ihtiyacını kendi başına karşıladı. Hal böyle olunca Danimarka Yahudilerinin %95'ini barındıran Kopenhag'daki Niels Bohr da Naziler tarafından hiç rahatsız edilmiyor, dilediği gibi yaşamasına izin veriliyor, hatta bilimsel çalışmaları destekleniyordu. Ta ki Danimarka ayaklanana kadar. Nazilerin Doğu cephesindeki mağlubiyetleri, özellikle de 6. Ordu'nun 2 Şubat 1943'te Stalingrad'da Sovyetlere teslim olması, Danimarkalılarda savaş müttefiklerin tarafına kayıyor algısı yaratmaya başlamıştı. Bir anda özgüven depolanan Danimarkalılar direnişlere, sabotaj girişimlerine başladılar. 25 Temmuz'da Mussolini'nin tutuklanması ve İtalya'nın müttefikler tarafına geçecek olması ise Danimarkalıların saf belirleme konusunda son bekledikleri kıvılcım oldu. Direnişler, sabotajlar ve medya baskısı artınca Hitler 28 Ağustos 1943'te Danimarka elçisi Dr. Karl Rudolf Werner Best aracılığı ile yerel Danimarka hükümetine son bir ultimatum gönderdi. Ve tüm bu ayaklanmaların genel olarak yasaklanmasını ve silah barındırmanın karşılığının ölüm cezası olarak belirlenmesini talep etti. Danimarka hükümeti de kralın onayı ile birlikte Hitler'in bu ultimatomunu reddetti. ''Sen misin benim iyi niyetimi suistimal eden?'' diyen Hitler de 29 Ağustos'ta önce Danimarka'yı yeniden işgal etti, ardından Danimarka ordusunu silahsızlandırdı ve bu sefer bazı önde gelen Yahudileri de tutukladı. Bu yaşananların üzerine çevresinden gelen, sıra sana da gelecek baskılarına dayanamayan ve İsveç elçisinden ilerleyen günlerde seni de tutuklayacaklar uyarılarını işiten Bohr, bir gece vakti ailesini de yanına alarak bir balıkçı teknesiyle Danimarka'dan kaçıp İsveç'e geçti. Ve 6 Ekim 1943'te Stockholm'dan kendisini bir Britanya toprağı olan İskoçya'ya götürecek olan bir İngiliz Mosquito bombardıman uçağına yerleştirildi. Buradan da Amerika'ya doğru bir yolculuk başlayacaktı. Silahsız bir uçak olan çift motorlu Mosquito bombardıman uçağı 6000 kilometre kadar yükseğe çıkabildiği ve bu nedenle Alman uçak savar bataryalarına hedef olmadığı için tercih edilmişti. Tek sıkıntısı ise boğru taşıyacak yerinin olmamasıydı. "Yine de sizi İskoçya'ya bu uçakla götürmek zorundayız" ifadesini işiten Bohr, uçuş kıyafetini giydi, paraşütünü teslim aldı ve pilotun kendisine verdiği mikrofonlu uçuş kasketini de kafasına geçirdi. Bu kasketteki mikrofon aracılığı ile kokpitteki pilot ile iletişim kurabilecekti. Yükseklere çıktıkça oksijen azalacağından dolayı pilot kendisine oksijen bağlantısının yerini de gösterdi. "Ve size oksijen almanız gereken yerde bildiri yapacağım. İletişim için kasketiniz başınızda olsun. Bu arada giydiğiniz paraşüte gelirsek, herhangi bir saldırı anında bomba bölümünün kapağını açacağım. Öyle bir durum olursa siz de paraşütünüzü açıp iniş yaparsınız. Şu meşaleleri de alın, Kuzey Buz Denizi'ne inerseniz yardım çağırmak için bunları yakarsınız" dedi. Hazırlıklarını tamamlayan Bohr, Mosquito bombardıman uçağının ancak bir insanın sığabileceği büyüklükte olan bomba bölmesine yerleştirildi ve uçuş başladı. Mosquito yükseldikçe yükseldi ve pilot Bohr'a interkomdan anons geçti. "Oksijen tedarikini açın." Fakat Bohr'un kafası oldukça büyük olduğundan ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de bu kadar büyük bir kafaya alışık olmadığından kasket Bohr'un kafasına sığmamıştı. Kasketi giyemeyen Bohr mesajı da alamadı ve az sonra oksijensizlikten bayıldı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan pilot Norveç'i geçer geçmez alçak uçuş yaparak oksijen seviyesini doğal yollarla normale getirdi. Uçağı İskoçya'ya indiren pilot hemen kapağı açtı ve Bohr baygın bir şekilde bomba bölmesinden çıkarıldı. Kendisine gelmesi de epey bir zaman aldı. İlerleyen günlerde İngiltere'deki nükleer faaliyetler hakkında bilgi edindirilen Bohr, İngiltere'de atom bombası projesinin ne kadar ileri olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldı. Aşamalara şahit olan Bohr, 1943 yılının kış aylarında İngiltere'den Amerika'ya gidecek ve Los Alamos'taki projeye katılacak bir ekibin başında Amerika'ya geçti. Daha sonradan oğlu Ege'yi de Amerika'ya aldıran Bohr, burada hemen teorik faaliyetlere başladı. Fermi'nin kafası özellikle bomba dizaynındaki nötron kaynağı ile ilgili karışıktı. İçten patlamalı bir dizaynda nötron kaynağının çalıştırılamayacağını, başarısız olacağını düşünüyor ve istediği cevapları kimseden alamıyordu. Şimdi ise bu cevapların sahibi olan o dönem dünyadaki en nitelikli teorik fizikçi Niels Bohr Los Alamos'a Fermi'nin sorularını cevaplamaya ve yeni montaj metotları geliştirmeye gelmişti. Bohr'un Amerika'ya gelmesi, Amerika'daki atom bombası faaliyetlerinin hızlanmasının başlıca sebeplerinden biri olmuştu. 20. Ayarın sonu, sayfa 326.